Ayrım 11, Kızım İçin Son Kez, Lisa Gardner, sayfa 147. 11. Bölüm. Memur Shane Lyons, Dee ve Bobby ile Boston Polis Teşkilatı'nın Roxbury'deki merkezinde saat 6'dan sonra görüşmeyi kabul etmişti. Bu da Dee ve Bobby'ye merkeze gitmeden bir yerlerde durup akşam yemeği yeme fırsatını vermişti. Dee üzerine ufak tuzlu krakerler serpilmiş bir kase tavuklu şehriye çorbası sipariş etmişti. Yol kenarındaki bu küçük lokantanın bir köşesindeki açık televizyonda saat 5 haberleri başlamıştı. İlk haber Alston Brighton'daki cinayet ve Sophie Marissa Leoni'nin kayıp olduğu haberiydi. Ekrana parlak mavi gözleri, eksik dişlerini gösteren kocaman gülüşüyle Sophie'nin bir resmi koyulmuştu. Resmin hemen altına acil bir telefon hattı verilmiş, küçük kızın bulunmasına yardım eden kişilere 25 bin dolarlık bir ödül verileceği yazılmıştı. Dee televizyona bakamıyordu çünkü artık bu duruma daha fazla katlanamıyordu. Haberi aldıklarından bu yana 8 saat geçmesine rağmen hiçbir ilerleme kaydedememişlerdi. Sadece komşulardan biri dün öğleden sonra saat 4 civarında Brian Darby'yi beyaz GMC Denali arabasına atlayıp bir yere giderken görmüştü. Sonrası yoktu. Ne onu gören ne de Brian'ın telefonunda bir görüşme ya da mesaj vardı. Brian'ın nereye gittiği, ne yaptığı, kimi gördüğü konusunda hiç kimsenin bir fikri yoktu. Ellerinde onları 6 yaşındaki Sophie'ye götürecek hiçbir şey yoktu. Dün cumartesiydi, okul ya da oyun buluşması yoktu, bahçede kimse görülmemişti. MOBS kameraları temizdi, ihbar hattına da kayda değer bilgiler ulaşmıyordu. Sophie cuma günü saat 3'te okuldan alınmış, o saatten sonra ne olduğunu ise tek bir kişi görmemişti. Tessa Leoni cumartesi gecesi saat 11'de devriye görevine başladığını bildirmişti. Üç komşusu o gece Leoni'yi evden çıkarken bir tanesi de Leoni'nin devriye aracının sabah 9 gibi geri döndüğünü görmüştü. Leoni merkezden geçilen tüm anonslara cevap vermişti. Bu da o gece devriyesini tamamladığını gösteriyordu. Zaten pazar sabahı saat 8'den sonra da son evraklarını verip devriyeyi teslim etmişti. İşte o andan sonra da aile üyeleri adeta buhar olup uçmuştu. Komşular bir şey görmemiş, hiçbir şey duymamışlardı. Kavga, bağırış, çağırış ya da silah sesi yoktu. Dee en çok da buna şaşırıyordu. 9 milimetrelik bir silahla ardı ardına edilen üç el ateş nasıl olur da duyulmazdı? Belki de insanlar duymak istemedikleri şeylere kulaklarını tıkıyorlardı. Böylesi daha muhtemeldi. Sophie Leoni için bu sabah saat 10'da kayıp ilanı verilmişti ve küçük kız o saatten bu yana aralıksız aranıyordu. Güneş batmış, hava soğumuştu. Meteorolojinin dediğine göre 10 ile 15 santimetre arasında yeni bir kar yağışı bekleniyordu. Gün zaten kötü geçmişken gece daha da kötü geçeceğe benziyordu. O sırada sandviçini çoktan yiyip paketini bir top gibi buruşturan Bobby, "Bir telefon etmem gerek," dedi. "Annabelle'e geç kalacağını mı haber vereceksin?" Bobby başını lokantanın penceresine çevirip karın oynaşarak düşen ilk tanelerini işaret etti. "Haksız mıyım sence?" "Çalışma saatlerinden memnun mu?" diye sordu Dee. Bobby omuzlarını silkti. "Ne yapabilir ki? İş iştir." "Peki ya Karina? Yakında babasının birden ortadan kaybolduğunu ve oyun zamanı yanında olmayacağını anlayacaktır. Tabii bir de kaçırılan konserler, tiyatrolar, maçlar olacak. Bugün takımım adına bir gol attım baba ama seni yine göremedim." Bobby meraklı gözlerle Dee'yi süzdü. "İş iştir," dedi yeniden. "Evet, gerçekten zaman zaman berbat bir iş olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama pek çok meslek böyle değil mi zaten?" Dee kaşlarını çattı, gözlerini çorbasına çevirip bir kez daha kaşığını salladı. Çorbasının içine attığı krakerler suyu çekip şişkin birer lapaya dönmüştü. Daha fazla içmek istemedi. Çok yorgun ve de ümitsizdi. Muhtemelen canını bulamayacakları küçük kızı bir türlü aklından atamıyordu. Yaşlı bayan Annis'in memur Leoni'nin işi, evi ve çocuğu arasında nasıl da kendini paraladığını anlatışını düşünmeden edemiyordu. Belki de ev hayatında mutluluğu bulmak bayan polis memurlarına göre değildi. Belki de memur Leone bir koca ve pembe panjurlu bir yuva hayalinde bu kadar ısrarcı olmasaydı, Didi bugün ne bu işle uğraşıyor olacak, ne de sevimli masum bir çocuk kayıp olacaktı. Tanrım, Didi Alex'e ne diyecekti? Peki ya kendisi? Böylesine kariyerli bir dedektif ve kendini işine adamış bir işkolik olarak bu konuyu nasıl azmedecekti? Kaşığını çorbasına son bir kez daha batırıp kaseyi ileriye itti. Bobby ise halen sanki Didi'nin bir şey söylemesini bekliyormuş gibi ayakta bekliyordu. ''Sence benden anne olur mu?'' diye sordu Didi. ''Hayır. Bakıyorum hiç düşünmedim bile.'' ''Cevabımı beğenmeyeceksen soru sorma.'' Didi başını iki yana salladı. ''Kendimi hiç anne olarak düşünmedim. Anneler ninniler söylerler, yanlarında hep mama taşırlar ve bebeklerini güldürmek için suratlarını şekilden şekle sokarlar. Benimse tek bildiğim sadece beraber çalıştığım ekibi nasıl mutlu edebileceğim. Bu da sıcak bir kahve ve akça ağaç şuruplu bir çörekten geçiyor o kadar.'' ''Karina, C oyunu hastası.'' dedi Bobby. ''Gerçekten mi?'' ''Evet, ellerimi gözlerimin üzerine koyuyorum. Sonra da geri çekip C diye bağırıyorum. Bıraksan sabaha kadar oynayabilir.'' ''Sanıyorum ki ben de öyle. Kim tahmin ederdi ki?'' Didi gözlerini avuçlarıyla kapatıp birden geri çekti. Bobby önce kaybolmuş, sonra da birden ortaya çıkmıştı. Bunun dışında bundan ne zevk aldıklarına anlam verememişti. Bobby, ben senin çocuğun değilim diyerek durumu anlatmaya çalıştı. Genetik olarak çocuklarımızı mutlu etmek için programlanmışız. Corinne'in yüzünde bu oyunu her oynayışında güller açıyor. Ve bunu tarif bile edemiyorum. Tüm günümü bunun için harcayabilirim. Dışarıda ne kadar saçma göründüğü umurumda değil. Onun mutluluğunu görmek her şeye değiyor. Ne diyebilirim ki? Bu sevgiden de çılgın bir duygu. Bu da daha da derin, bu sadece ebeveyn olmak. Bana kalırsa küçük Sophie'yi öldüren Brian Darby, önce üvey kızını öldürdü, sonrasında da Tessa Luani eve döndükten sonra kocasını öldürdü.
Biliyorum.
Eğer insanlar genetik olarak çocuklarını mutlu etmek için programlanmışlarsa, nasıl oluyor da bunca anne baba onlara zarar verebiliyor?
''Bazen insanlar iğrenç şeyler yapabiliyor.'' dedi Bobby.
''Peki her sabah bu düşünceyle yatağından nasıl kalkabiliyorsun?''
''Diğer insanlarla bir arada olmak zorunda değilim ki. Benim hayatımda Annabel, Karina, ailem ve arkadaşlarım var. Bu kadarı da bana yetiyor.''
''İkinci bir Karina istiyor musun?''
''Umarım olur.''
''Vay, çok iyimsersin Bobby Dodge.''
''Eh, kendimce. Sanıyorum ki Alex ile ciddi düşünmeye başlamışsınız, öyle mi?''
''Tam üstüne bastın.
Seni mutlu ediyor mu?''
''Ben mutlu olabilen biri değilim.''
''Pekala, seni tatmin edebiliyor mu diyeyim o halde.''
Didi bir an Alex'in tişörtünü giyip yemek masasında oturduğu o sabahı anımsadı. ''Onunla vakit geçirmek hoşuma gidiyor.''
''En azından bu da bir şey. Şimdi eğer izin verirsen karımı arayıp muhtemelen kızım için de birkaç avucuk yapacağım.''
Bobby masadan uzaklaştığında Didi de arkasından ''Kulak misafiri olabilir miyim?'' diye seslendi.
Bobby ise ''Kesinlikle olmaz.'' diyerek yanıtladı onu.
İyi ki kabul etmemişti. Çünkü Didi'nin midesi yeniden hareketlenmeye başlamıştı. Kafasında da bitmek bilmeyen düşünceler vardı. Pembelere ya da mavilere sarılmış küçük bir Alex ya da küçük bir Didi'nin nasıl görüneceğini, Bobby'nin kızı Karina'yı sevdiği kadar kendi bebeğini sevip sevemeyeceğini ya da bu sevginin tek başına yetip yetmeyeceğinin merakını yaşıyordu. Çünkü bayan polisler için evde mutluluğu yakalamak eşine az rastlanan bir durumdu. Bunun en iyi örneği de Tessa Leone'ydi. Bobby telefon konuşmasını bitirdiğinde akşam üzeri atıştırmaya başlayan kar çoktan yolları Arap saçına çevirmişti bile. Işıklarını ve sirenlerini tüm yol boyunca açık tutmalarına rağmen Bobby ve Didi'nin Roxbury'ye varması neredeyse 40 dakika sürmüştü. 5 dakikada park yeri arayarak geçirdiklerinden memur Lyons beklemekten neredeyse ağaç olmuştu. Didi ve Bobby Boston Polis Teşkilatı merkezine giriş yaptıklarında memur Lyons en az 15 dakikadır onları bekliyordu.
Dedektiflerin içeri girmesiyle iri kıyım bir adam olan Leon, halen üzerinde olan üniformasıyla hemen ayağa kalktı. Şapkası hala gözlerini örtecek biçimde başında, siyah deri eldivenleri de ellerindeydi. Memuru ilk olarak Bobby, ardından da Dee selamladı. Görüşmeyi sorgu odasında yapmak nezaketsiz bir davranış olacağından Dee kullanabilecekleri boş bir konferans odası bulmuştu. Leons oturup başındaki şapkayı çıkardı ama kabanı ve eldivenleri halen üzerindeydi. Anlaşılan o ki görüşmenin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyordu. Bobby hemen memur Leons'a bir kola söyledi. Bobby kendine de sade bir kahve söylerken Dee suyla yetiniyordu. Ön hazırlıklar bittiğine göre artık asıl meseleye gelebilirlerdi. Dee söze başlayarak, ''Seninle konuşma isteğimize pek şaşırmış gibi durmuyorsun.'' dedi. Leons omuzlarını silkip kutu kolasını eldivenli parmaklarının arasında döndürdü. ''Adımın geçeceğini biliyordum. Ama ilk önceliğim sendika temsilcisi olarak görevimi yerine getirmekti. Ki olay yerindeki öncelikli görevim de buydu.'' ''Memur Leoni'yi ne zamandan beri tanıyorsun?'' diye sordu Bobby.
''4 yıldır, merkezde göreve başladığından beri. Ben onun kıdemli memuruydum. Devriyedeki ilk 12 haftasını benim gözetimimde geçirdi.''
Leons kolasından bir yudum aldı. Sanki gönülsüzce şahitlik ediyormuşçasına oldukça huzursuz görünüyordu. Dee, o halde memur Leoni ile birlikte çalışma fırsatını yakinen yakaladınız diye üsteledi.
İlk 12 haftada evet, ama ondan sonrası için hayır. Devriye memurları devriyeye yalnız çıkarlar.
İş dışında birlikte bir şeyler yapar mıydınız?
Belki haftada bir kez. İş başındaki memurlar genelde bir kahve ya da kahvaltı için bir araya gelmeye çalışırlar. Böylece devriyeyi biraz eğlenceli hale getirip samimiyetlerini ilerletirler.
Gözlerini Dee'ye dikti. Hatta bazen Boston polisleri bile bize katılır.
Ciddi misin?
Dee sanki şaşırmış gibi yapmak için elinden geleni yapmıştı. Leons en sonunda gülümseyerek, ''Birbirimize destek olmalıyız, öyle değil mi? Aradaki bağı koparmamak gerekir.'' dedi. ''Ama dediğim gibi devriye memurları devriyede yalnız olurlar. Özellikle de gece devriyesinde. Var olan tek şey sadece polisin kendisi, radar cihazı ve sarhoşlarla dolu bir otoban olur.''
''Peki ya merkezde?'' diye sordu Dee. ''Tessa ile birlikte takılıp işten sonra bir şeyler yemeye gider miydiniz?''
Leons başını hayır anlamında salladı. ''Hayır, bir devriye memurunun aracı onun ofisi sayılır. Merkeze sadece birini tutukladığımızda ya da alkollü araç kullanan birine işlem yapmak gibi işler için geliriz. Dediğim gibi işimizin büyük bir kısmı yollarda olur.''
''Ama birbirinize destek çıktığınız durumlar var.'' diyerek araya girdi Bobby. ''Özellikle de eğer ortada bir olay varsa.''
''Elbette.'' Geçen hafta memur Leoni Pike otobanında alkollü bir sürücü enselemişti. Destek ekip olarak da ben katılmıştım. O adamı alkol muayenesi yapmak ve haklarını okumak üzere merkeze getirmişti. Ben de çekici gelinceye dek adamın arabasının başında beklemiştim. Birbirimize destek olduğumuz oluyordu ama bunun gibi sarhoşun birini devriye aracına attığımız zamanlarda çocuklardan ya da eşlerden konuşmaya pek fırsatımız olmuyordu.
Leons dikkatle Bobby'ye baktı. ''Nasıl olduğunu siz de hatırlıyor olmalısınız.''
Dee Lyons'ın dikkatini kendine çekerek, ''Bize biraz Brian Darby'den bahseder misin?'' dedi.
Leons hemen cevap vermedi. Bunun yerine dudaklarını gerdi. Sanki kendi içinde bir gerçekle savaşıyormuş gibiydi. Birden iki ucu boklu değnek dedikleri bu olsa gerek diyerek mırıldandı.
''Hangi sebeple memur Leons?'' diye sakince sordu Bobby.
''Bakın.'' Memur Leons elindeki kolayı masanın üzerine bıraktı. ''Burada sıkışıp kaldığımı biliyorum, işimin gereği olarak. Benden mükemmel bir karakter analizcisi olmamı bekleyebilirsiniz. Ama sorun Tessa ve Brian olunca. Kahretsin, ya ben komşumun öfke kontrolü problemi yaşadığını fark edemeyen bir aptalım ya da meslektaşını bile bile bir caninin kollarını atan şerefsizin biriyim. Doğruyu söylüyorum. Eğer bilseydim, bir kerecik sesinleseydim.''
Dee yeniden bize Brian Darby'den bahsetti. ''Onun hakkında ne biliyorsun?''
''Onunla 8 yıl önce tanıştım. İkimiz de mahallenin hokey takımında oynuyorduk. Her cuma gecesi bir araya gelip hokey oynardık. İyi birine benziyordu. Birkaç gecede bir şeyler yemek ya da içmek için dışarı çıktık. O zaman da onunla ilgili görüşlerim değişmedi. İyi biri gibiydi. Denizci olduğu için hayli zor bir çalışma takvimi vardı. Bu nedenle benim yoğunluğumu da anlayabiliyordu. Buralarda olduğunda bir araya gelirdik. Hokey oynar, kayağa gider, bazen de yürüyüşler yapardık. Sporu seviyordu, ben de öyle.
Brian aktif bir insandı, öyle mi?
Evet, hareketi severdi. Tessa da öyle. Dürüst olmam gerekirse birbirlerine çok yakışacaklarını düşünmüştüm. Zaten bu yüzden yaptım aralarını. Sevgili olmasalar bile aktivite arkadaşı olabilirler diye düşündüm.
Aralarını siz yaptınız yani.
Bir yaz günü ikisini de evde verdiğim barbekü partisine davet ettim. Sonrası onlara aitti. Haydi ama ben bir erkeğim. Bir erkek olarak ancak bunu yapabilirdim.
Partiden birlikte mi ayrıldılar diye sordu Bobby.
Lyons bir an durup düşündü. Yok, sonra bir şeyler içmek için buluştular ya da öyle bir şey için, bilmiyorum. Bildiğim tek şey Tessa ve kızının artık hep Brian'la takıldıklarıydı. Anlaşılan iyi anlaşmışlardı.
Nikahlarına gittiniz mi?
Hayır, her şey olup bitene dek haberim bile olmadı. Sanıyorum ki bir gün aniden Tessa'nın parmağında bir yüzük olduğunu fark etmiştim. Sorduğumda Brian'la evlendiklerini söylemişti. Önce şaşırdım, biraz acele olduğunu düşündüm ve elbette itiraf etmem gerekirse beni çağırmamalarına biraz bozuldum. Ama,
Lyons omuzlarını silkti,
o kadar da yakın sayılmazdık ya da çok da içlerine girmiş değildim. Memur Lyons sanki bunu özellikle vurgulamak istemiş gibiydi. Çifte çok yakın sayılmazdı ve de hayatlarına o kadar da girmemişti.
Didi Tessa evliliğinden hiç bahseder miydi diye sordu.
Bana bahsetmezdi.
Peki başkalarına?
Sadece kendim için cevap verebilirim.
Didi ise bunu bile doğru dürüst yapmıyorsun dedi açıkça.
Ey, ben size doğruları anlatmaya çalışıyorum dedi. Ben pazar günlerimi Brian ve Tessa'nın evinde yemek yiyerek ya da kiliseden sonra onları evimde ağırlayarak geçirmiyorum. Elbette ki arkadaşız ama herkesin kendine ait bir hayatı var. Kahretsin, zaten Brian yılın yarısını evinde geçirmiyordu bile.
Didi usulca demek öyle dedi. Hokey arkadaşım Brian yılın yarısında denizlere açılıp meslektaşın olan bir polis memurunu eviyle, işiyle, çocuğuyla baş edebilmesi için bir başına bırakıyor. Ve sen buna rağmen kendi hayatını yaşıyorsun, öyle mi?
Kendi hayatını yaşarken onlar hiç mi aklına gelmedi? Bir yerde yolunuz hiç mi kesişmedi?
Memur Lyons kıpkırmızı kesilmişti. Köşeli çenesini bıçak açmazken gözlerini kolasına dikmişti. Didi o an al yanaklarıyla aslında oldukça hoş bir adam diye düşündü. Kafasına takılan bir şey vardı. Acaba Brian Darby karısı silah taşıdığı için mi vücut geliştirme çalışıyordu? Yoksa karısı onun yokluğunda ev işlerine yardımcı olması için seksi bir erkeği eve çağırmaya başladığı için miydi bu çaba?
Lyons bir keresinde çim biçme makinesini tamir etmiştim diye mırıldandı.
Didi ve Bobby beklemeye devam ettiler.
Mutfak lavabosu da sızıntı yapıyordu. Bir göz attım ama altından kalkabileceğim gibi bir şey değildi. Bu yüzden de ona iyi bir muslukçunun numarasını verdim.
Bobby yavaşça dün gece neredeydin diye sordu.
Lyons sert bir bakış fırlatıp devriyedeydim dedi. Tanrı aşkına, dün gece 11'den beri evime gidemedim ben. Benim de 3 çocuğum var. Ne sanıyorsunuz siz? Sophie'nin resmini televizyonda her gördüğümde kendi çocuklarım geliyor aklıma. Kahretsin. Sophie henüz küçücük bir kız. Arka bahçemdeki tepecikten kendini yuvarlayışı hala dün gibi aklımda. Geçen yıl o ulu meşeye tırmanışı. Benim 8 yaşındaki oğlum bile onun kadar cesaretli değildi. Maymun yarısı gibi bir şey o. Hele o gülüşü, ah lanet olsun.
Memur Lyons yüzünü elleriyle kapattı, konuşacak durumda değil gibiydi. Bobby ve Didi birkaç dakika kendine gelmesi için beklediler. Nihayet kendini topladığında elini yüzünden çekip suratını buruşturdu.
Brian'a ne derdik biliyor musunuz diye sordu aniden. Hokey takımındaki lakabından bahsediyorum.
Hayır.
Bay Hassas. Adamın en sevdiği film Pretty Woman'dı. Köpeği Duke öldüğünde onun için bir şiir yazıp yerel gazeteye vermişti. Böyle bir adamdı. O yüzden hayır, onu bir kızı olan polis arkadaşımla tanıştırırken bir an bile düşünmemiştim. Tanrım, Tessa'ya iyilik yaptığımı düşünüyordum.
Bobby, Brian'la hala hokey oynuyor muydunuz diye sordu.
Pek değil, vardiyam değişmişti. Cuma geceleri genelde çalışıyordum. Brian'ın vücudu evlendiği günden bu yana hayli gelişmiş. Neredeyse iki katı olmuş. Sanırım bir salona gidiyordu ya da ona benzer bir yere. Ağırlık çalışmaktan bahsettiğini duymuştum. Onunla hiç antrenman yaptın mı? Lyons başını hayır anlamında salladı. O sırada DD'nin çağrı cihazına bir sinyal geldi. Ekrana baktığında çağrının olay yeri laboratuvarından geldiğini gördü. Özür dileyerek yanlarından ayrıldı. Konferans odasından çıktığında Bobby Memur Lyons'u Brian Darby'nin kullandığı muhtemel ilaçlar ya da egzersiz diyeti üzerine sorguluyordu. DD cep telefonunu çıkarıp laboratuvarı aradı. Anlaşılan o ki olay yeri ekibinin Brian'ın beyaz GMC Denali arabasından edindikleri birkaç bulgu vardı. DD önce dinlemiş, sonra başını sallamış, en sonunda da kendini kadınlar tuvaletine zor atmıştı. Yüzüne çarptığı bol miktarda soğuk su sayesinde midesindeki çorbayı boşaltmamayı becerebilmişti. Ağzını çalkaladı, ellerinin tersine yine bol miktarda soğuk su akıttı. Aynadaki solgun aksine baktığında ne olursa olsun üstesinden geleceğim diye düşünüyordu. Bu geceyi atlatmayı başaracaktı, Sophie Leoni'yi bulacaktı. Sonra da evine Alex'in yanına gidecekti, konuşmaları gereken çok önemli birkaç şey vardı. DD yeniden konferans odasına yöneldi. Hiç beklemeden elindeki kozla odaya girmeyi planlıyordu. Çünkü memur Lyons onları oyalıyordu ve işin doğrusu Bobby ve DD'nin artık bu saçmalığı dinleyecek bir dakikaları bile yoktu. DD içeri girer girmez sert bir ifadeyle Brian Darby'nin arabasındaki ilk bulgular tamamlanmış. Ellerini memur Lyons'un önündeki masaya yaslayıp ona doğru eğildi. Aralarında sadece birkaç santimlik bir mesafe kalmıştı. Brian Darby'nin arabasının arka tarafında üzerinde çamur kalıntıları ve yapraklar olan bir kürek bulmuşlar. Lyons hiçbir şey söylemedi. Ayrıca henüz yeni açılmış kavun kokulu bir oda spreyi bulmuşlar. Hani şu prizlere takılanlardan. Laborantlar bunu biraz ilginç bulmuşlar. O yüzden de kokuyu yerinden çıkarmışlar. Lyons hala tek kelime etmiyordu. 15 dakika sonra asıl koku kendini göstermiş. Dediklerine göre çok keskin bir kokuymuş. Laborantlar yine de emin olmak için bir ceset köpeği çağırmışlar. Memur bembeyaz kesilmişti. Dökül artık memur Lyons. Dediğim gibi Brian Darby'nin arabasının bagajında son 24 saat içinde bir ceset taşıdığı gün gibi ortada. Küreğin varlığına da bakılırsa cesedin bilinmedik bir yere götürülüp gömüldüğü aşikar. Brian'ın başka bir evi var mı? Göl evi, dağ evi, av kulübesi. Belki artık bize konuşmaya başlarsan en azından Sophie'nin cesedini evine getirebiliriz. Ah hayır, Lyons'un suratı kireç gibi olmuştu. Brian üvey kızını nereye götürdü? Bilmiyorum, Brian'ın başka evi yok. Yani en azından benim böyle bir şeyden hiç haberim yok. Buna sen sebep oldun. Brian Darby'yi Tessa ve Sophie ile tanıştıran sensin. Şimdi Tessa yediği feci dayak yüzünden hastanede ve küçük Sophie ise muhtemelen çoktan öldü. Bu olaylara sen ön ayak oldun. Şimdi biraz erkek ol ve bize Sophie'nin cesedini bulmamızda yardımcı ol. Nereye götürmüş olabilir onu, ne yapmış olabilir? Bize Brian Darby'nin sırlarını anlat. Sırları falan yoktu yemin ederim. O şerefli bir adamdı. Okyanuslar aşar sonra da karısına ve çocuğuna dönerdi. Ailesine bir kez bile sesini yükselttiğini duymadım. Bırakın elini kaldırmayı. O halde ne halklar dönüyor böyle? Ardından gelen sessizlik adeta ölüm sessizliği gibiydi. Sonrasında uzun tüyler ürperten derin bir nefes sesi duyuldu. Memur Lyons birden bir ihtimal daha var dedi. Kül gibi suratıyla her iki dedektife dikti gözlerini. Elleriyle elindeki içeceğini kah sımsıkı sarıyor, kah gevşetip bırakıyordu. Bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum diyerek kekeledi. Ama eninde sonunda Yarbay Hamilton'dan öğreneceksiniz. Bana da o söyledi. Ayrıca kayıtlara geçtiğine göre de yakında herkes duyar. Memur Lyons çıkar ağzındaki baklayı diye bağırdı dedi. Lyons da çıkardı. Bu sabah olanlar, yani demem o ki, bu memur Leoni'nin ilk cinayeti değil. 11. ayrımın sonu, sayfa 163.